Küresel Analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar, yayınlar.
İyi yıllar diliyoruz bizleri dinleyen sevgili dinleyicilerimize. Senin de yeni yılın kutlu olsun. İnşallah 2024-2023'ten çok daha iyi bir yıl olur, barışçıl i̇nşallah, bir yıl olur. İnşallah. Ve çatışmaların gerçekten yaşanmadığı bir yıl olur. Çünkü 2023'te hakikaten çok fazla çatışma haberi duyduk. Son 24 ayda 78 çatışma ya yeniden sıfırdan başlamış ya da var olan eski çatışmalar tekrar yenilenmiş. Bu anlamda tabii ki 2023 yılının çok iyi geçtiğini söyleyemeyiz. Özellikle 7 Ekim sonrası Gazze'de başlayan İsrail'in saldırılarında bugün itibariyle 21 bin insan hayatını kaybetti. Bunların 8 bini çocuk. Kelimeler yetersiz kalıyor ve 2024'ün ilk günlerinde de devam edecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki yıl günlerde de devam edecek gibi gözüküyor. Gazze meselesini burada çok uzun uzun konuştuk. Daha da konuşacağız. İsrail'in bunu sadece Hamas'ı etkisiz hale getirmek ya da zayıflatmak, askeri kapasitesini ortadan kaldırmak amacında olmayan bir operasyonun içerisine girdiğini anlamış bulunuyoruz bugün itibariyle. İsrail'deki tartışmalarda bu bölgedeki sivillerin tamamıyla boşaltılıp başka bir bölgeye nakledilmesi, zorla tehcir edilmesi konuşuluyor. Ama hangi ülkeye gidecek? Ürdün'e mi gidecek? Mısır'a mı gidecek? Her iki ülkede bunu çok ciddi bir çatışma sebebi, savaş sebebi saydıklarını ifade ettiler. İsrail'e karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde artık davalar, soykırım davası açılmaya başlandı. Hafta sonu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin böylesi bir başvurusu söz konusu oldu. Birçok ülkenin de şu anda delil topladığını ve bu delillerle beraber soykırım suçlamasıyla İsrail'i uluslararası arenada mahkum etmeye çabalayacaklarını görüyoruz. ABD'nin ve Avrupa'nın desteğinde aslında bir değişim söz konusu değil. Eleştiriler var ama bu eleştiriler bir politika değişikliğine sebep olmuyor. Bir başka çatışma Ukrayna var biliyorsun. Ukrayna'da yılın ilk günü, hatta yılbaşı gecesi değil mi? Kiev'i hedef aldı. Karşılıklı bir orada tansiyonun yükselmesi var ve sivil alanlar hedef alınmaya başlandı. Şöyle ben baktığımda 2024 yılında hangi çatışma eksenleri var? Hızlıca bakacak olursak Gazze meselesi var. Bu Gazze meselesinden dolayı geniş Orta Doğu bölgesinde bir çatışma olur mu olmaz mı? Değil mi? Hizbullah meselesi, evet. Lübnan, Suriye konusu var. Irak'ta biliyorsun Amerikan üslerine yönelik saldırılar devam ediyor. Ama en önemlisi Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası ticareti etkileyecek boyutta, ölçekte bir askeri mobilizasyona girdiğini görüyoruz. Hatta bir Amerikan destroyerini hedef aldığını ama vuramadığını gördük. Orada da ciddi bir çatışma potansiyeli. Orta Doğu'da Gazze'den dolayı bir durum söz konusu. Sudan'da biliyorsun maalesef birkaç iç savaş devam gündür ediyor. Kuzey Sudan'da iç savaş devam ediyor. Orada da hükümetle isyancı gruplar arasında ciddi bir çatışma var ve sivillerin hayatını kaybetmesi söz konusu. Ukrayna benzer bir şekilde yine 2024 yılında devam edecek çatışmalar arasında çoktan yerini almış. Myanmar var mesela. Orada da yine Myanmar'da biliyorsun Müslümanlara karşı çok ciddi bir soykırım teşebbüsü söz konusu. Etiyopya her ne kadar bir anlaşma imzalanmış olsa da burada da bir çatışma riski var. Sahil bölgesinde yine Afrika'da terör örgütlerinin giderek etkinliğini arttırdığını, Wagner grubunun bölgeye daha fazla angaje olduğunu, ABD ile Rusya arasında da yoğun bir rekabet yaşandığını görüyoruz. Bu bölge de 2024 yılında çatışmalarda izlenmesi gereken bölgelerin başında geliyor.
Nijer meselesi belki denebilir orada.
Yine bölgede Haiti, bize yakın bölgede Ermenistan, Azerbaycan çok ihtimal belki yüksek değil. Orada bir olumlu bir hava da oluşabilir. Ve ABD, Çin daha çok ticaret savaşları ve Tayvan üzerindeki rekabet bağlamında. Dolayısıyla 2024'e doğru giderken çatışmanın gerçekten çok fazla sayıda olduğunu ve sadece bu çatışmaların ikili çatışmalar, yani bir aktörle bir diğer aktör, bir devletle bir diğer aktör arasında olmadığını, bütün çatışmaların hem bölgesel yansımalarının hem de küresel bağlamlarının olduğunu biliyoruz. Öte yandan ne var? İklim değişikliğine ilişkin tahminler ve iklim değişikliğine yönelik ortak bir tavır geliştirebilecek mi aktörler? Ortak bir tavır geliştirseler bile bunu finanse edebilecekler mi? O konuda ciddi şeyler var, endişeler var ve iklim değişikliğinin her geçen gün artık gündemimizde daha fazla yer alacağını söyleyebiliriz. Enerji fiyatları ne olacak 2024'te? Birçok konu var aslında. Tabii, yani
mülteciler mesela.
Sığınmacılar, mülteciler. Yani hatırlarsan 2020'nin ortasından itibaren pandemiden çıkışın 2023'te olacağını, 2023 sonrasında da bir düzelme olacağını hep konuşuyorduk. Ama öyle olmadı. Tam tersi, pandemiden çıkıyoruz ama pandeminin ortaya çıkardığı dinamiklere eklenen yeni dinamikler dünyayı daha iyi bir yer haline getirmiyor. Bu anlamda da bundan sonra 2024'ü de yakından takip edeceğiz. İlk haber, kötü haber, Japonya'dan geldi. Bir deprem oldu Japonya'da. Onun da tabii ki çeşitli implikasyonları var. Dolayısıyla 2024'ü yakından takip ediyoruz. Ne diyorsun bu saydığım başlıklardan?
Evet, belki bunlar hani Türkiye bağlamında terörle mücadeleyi de başlıklar eklemek lazım. Çünkü malum orada da PKK son dönemde saldırılarını maalesef yine artırdı ve özellikle işte Irak'ta yeni eylem arayışı içerisinde Türkiye'de cezalandırma harekatlarıyla çok ağır PKK'ya yine darbeler vurdu. 2024'te bir kara harekatı Suriye'de olabilir mi? Irak'ta alan hakimiyeti genişleyebilir mi? Bunlar da hep konuşmamız gereken konulardan olacak. Tabii şimdi 2024'e ilişkin sen temel başlıkları saydın ve bunların hepsi bölgesel ve küresel krizleri aslında ifade ediyor. Şu anda sıcak çatışmalar var, hala hazırda devam eden. Bunlardan bir tanesi İsrail'in Gazze'de işte devam ettiği saldırılar ve bir soykırım açıkça çabası. Diğeri yine ifade ettiğin gibi Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ki bir eskalasyon söz konusu. Sudan'da çok ciddi çatışmalar maalesef devam ediyor. Ve bunların hepsinin bölgesel yansımaları söz konusu. Şimdi Gazze meselesi tabii bölgesel bir çatışmaya da dönebilir mi? Bunları konuştuk. Ve son dönemde Husilerin devreye girmesiyle aslında bunun olmaya başladığını da gördük. İran'a bağlı vekil unsurlar daha ziyade sembolik müdahalelerde bulunuyorlardı. Hizbullah biraz daha ciddi anlamda İsrail'i kuzey cephesinde yormaya, oyalamaya yönelik bir angajman içerisindeydi. Ama tam ölçekli bir saldırı girişiminde bulunmuyordu. Yine Irak-Suriye sattığında İran'a bağlı Şii milisler de Amerikan üslerini hedef alıyorlardı. Ama böyle Amerika'ya zayiat verdirecek nitelikte değildi bu saldırılar. Sembolik güç gösterileri yapıyorlardı. Ama ilk defa Husiler savaşın gidişatına etki edecek. Aktörlere ciddi maliyet üretecek, hatta küresel anlamda dünya ticaretine maliyet üretecek bir eylemselliğin içerisine girdiler. Kızıldeniz'i ve Babul Mendeb'i büyük ölçekte kesmeyi başardılar. Burada bazı gemilere el koydular, bazılarına işte drone saldırıları, güdümlü füzelerle hasar vererek buradaki büyük lojistik firmaları, ticaret firmaları, gemi firmalarının bu kanalı kullanmasını engellemeye başladılar. Temelde iddiaları tabii İsrail limanlarından ayrılan veya giden gemilerin engelleneceği yönündeydi. Ya da İsrail sahipliği, İsrail veya Yahudi olan gemi filolarına yönelik böyle bir eylemin içerisine girdiler. Amerika bir görev gücü oluşturdu. Bunu engellemek için çoğu ülke, ilk başta dahil olacaklarını söyleyen ülkeler, dahil olmadıklarını sonradan açıkladılar. Orada bir komuta kontrol noktasında anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Amerikan donanması kendi imkanlarıyla Husilere müdahale etmeye başladı. İlk defa geçen gün 10 civarında Husi'nin öldürüldüğü açıklandı. 3 tane 4 tane küçük gemiyi batırdılar. Bu önemli bir eskalasyon ve Husiler de Amerikan kuvvetlerini hedef alacaklarını açıkladılar. Orada bir geri adım yok. Hatta Batı basınında şu anda Amerika ile İngiltere'nin ortak bir askeri komutanlık oluşturup Husilere yönelik bir askeri hava harekatı başlatacağına yönelik iddialarda bulunuyor. Bunun altyapısını oluşturmaya çalışıldığı iddia ediliyor. Bu tabii çok ciddi bir eskalasyon anlamına gelir ve bu mesele sadece Yemen'le sınırlı kalmayabilir. O zaman Irak, Suriye, Hizbullah denklemi daha da artabilir. İsrail'den de enteresan açıklamalar var. Dikkat edersen son dönemde Netanyahu ve kabineye bağlı unsurlar ve Genelkurmay Başkanlığı çok sert şekilde Hizbullah hedef almaya başladılar. Hizbullah'ın kuzey hattından yukarıya doğru belli bir tampon bölge oluşturarak çekilmesi gerektiğini, bunu ya dünyanın veya Lübnan hükümetinin ya da İsrail ordusunun yapacağına yönelik açıklamalarda bulundular. Tabii Gazze'deki bu katliamlar, işgal ve soykırım girişimi devam ettikçe bu meselenin bölgeselleşmesi zaten kaçınılmaz. Nerede durur, nereye kadar devam eder? Tabii bunu aktörler gösterecek. Nihayetinde İran'da, ona bağlı unsurlar da aslında tam ölçekli bir savaş arzu etmiyorlar, bu hareket tarzlarından belli. Ama bir noktada önüne geçilemeyecek şekilde bir eskalasyon da söz konusu olabilir. İsrail'in daha nereye kadar gideceği, özellikle Gazze'deki insanları tamamen tehcir edip etmek istemediği, işte Mısır'ın ve Ürdün'ün sen de ifade ettiğin gibi buna nasıl yanıtlar vereceği, yine İslam dünyasının nasıl yanıtlar vereceği anlamda önemli. Mesela Türkiye bugün bir açıklama yaptı İçişleri Bakanlığı. Mossad'a bağlı çalıştığı düşünülen 33 kişinin,
evet, o ilginç bir haberdi bugün,
gözaltına alındığını söyledi. Bir İKK istihbarat karşı koyma operasyonu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail'e hedef alan açıklamalar yapmıştı biliyorsunuz. Özellikle bu Shin Bet, İsrail İç İstihbarat Servisi Başkanı'nın gerekirse Türkiye'deki Hamas yetkililerini de etkisiz hale getiririz açıklamasından sonra Türkiye çok sert açıklamalar yaptı. Erdoğan bunun bedeli çok büyük olur dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı açıklamalar yapmıştı. Onun akabinde de Türkiye'nin böyle bir KK operasyonu yapmış olması önemli. Bu meseleye dair altını çizmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Evet. Şimdi tabii bu son 3-4 gündür Ukrayna-Rusya hattında da çok ciddi eskalasyon, evet, var. Tam orada şey konuşuluyordu. Hani Batı'nın desteği azalırsa acaba yeniden masaya oturulabilir mi? Türkiye yeniden arabuluculuk yapabilir mi diye konuşulurken bir anda taraflar yeniden güç gösterisi içerisine girdi. Rusya hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde güdümlü füzeler ve dronlarla Ukrayna sahtını hedef almaya başladı. Ukrayna ordusu ise önce Karadeniz'de Rusya'nın çok büyük bir çıkarma gemisine batı menşeli füze sistemleriyle saldırarak batmasına neden oldu. Ardından da Belgorod gibi kentleri vurmaya başladı ki sadece Belgorod'da 20'ye yakın Rus hayatını kaybetti. Ruslar savaşın başından beri bu derece büyük sivil kayıp vermiş oldular kendi topraklarında. Bu da ciddi bir eskalasyonu bize gösteriyor. Yine yılbaşı gecesinde de ardından 1 Ocak, 2 Ocak'ta da ciddi anlamda Rus saldırıları Ukrayna'ya devam etti. Yine gelen bazı haberler ise işte Batılılar tarafından sağlanan F-16'larda ilk defa Ukraynalı pilotların uçmaya başladığını söylüyor. Yani orada Batı kendi içerisinde ne yapacağını bilmez bir pozisyonda. Bu savaş çok ağır yük olmaya başladı. Ekonomik imkanları zorluyor, askeri imkanları, özellikle askeri kapasiteyi, mühimmat kapasitesini zorluyor. Ama bir yandan da Rusların Ukrayna'da çok ciddi bir galibiyet elde etmesini arzu etmiyorlar. Burada yine bir karar anıyla karşı karşıyayız. Yani Batılı ülkeler başta tabii ABD, Almanya, İngiltere olmak üzere şunun kararını verecekler. Ya savaşı uzatarak yıpratma savaşına devam edecekler. Bunun için hem maddi olarak finansal açıdan destek olmaya devam edecekler ki 100 milyarlarca dolardan bahsediyoruz burada. Öyle küçük rakamlardan bahsetmiyoruz. Hem de asgari sanayi kapasitelerini artırarak Ukrayna ordusunun ihtiyacı olduğu mühimmatları, silah sistemlerini tedarik etmek zorundalar ki dengeyi tuttursunlar. Yani ben artık Ruslara karşı galip gelme eşiğinin kaybedildiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü ölçek ekonomileri, ölçek olarak baktığımızda Rusya Ukrayna'ya çok ciddi anlamda üstün gelmeye başladı. Seferberlikle savaşan asker sayısını çok artırdılar. Savunma sanayilerini daha fazla güçlendirdiler ve seri üretimle çok sayıda silah sistemi üretmeye başladılar ki bunların maliyetleri batılı sistemlere göre çok daha ucuz. Dolayısıyla böyle bir imkan ve kabiliyete sahip. Yine Batı'nın Rusya'ya yaptığı yaptırımlar evet anlamlıydı. Çok ciddi zarar verdi ama Rusya'yı tamamen elimine edecek, onu savaşın dışına çıkartacak ölçekte, düzeyde değildi.
Değil,
muhtemelen
evet.
Orada da anladığım kadarıyla bu yıpratma savaşını iki taraf biraz daha dengeli olarak bir süre daha devam ettirme niyetinde. 2024 boyunca bu devam edebilir. Tabii senin söylediğin gibi hani Sudan'da çatışmalar yaşanmaya evet. devam ediyor. Myanmar'la ilgili sıkıntılar var. İşte Sahra altı Afrika'da baktığımızda Nijer'deki askeri müdahalenin ardından enteresan gelişmeler var. Fransa'nın bölgeden çıkartıldığını görüyoruz. Amerika kendini korumaya çalışıyor. Rusya, Çin, Türkiye gibi ülkeler fırsattan yararlanarak buralarda etkinlik kuruyor. Dikkat edersen hemen hemen her gün bir Afrika ülkesinde Türk savunma sanayi şirketlerinin sahiplerine ödüller veriliyor. Nişanlar evet. veriliyor özellikle Bayraktar ailesine. Türkiye gerçekten savunma sanayi alanında 2023'ü çok iyi bir şekilde geride bıraktı. 6 milyar dolara ulaşan bir ihracat potansiyelinden bahsediyoruz ki bunun daha da artacağı anlaşılıyor. Ve Afrika'da da Türkiye artık çok önemli, anlamlı bir aktör, oyuncu oldu. Dolayısıyla bu meseleler dediğim gibi aktif sıcak çatışmalarla ilgili meseleler ama en azından soğutulmuş bazı meseleler de var. Bunlardan birisi Libya. Libya'da hala seçimler yapılamadı. Orada Türkiye'nin nüfuz alanı batıda devam ediyor. Doğuda Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Wagner'in varlığı devam ediyor. Orada ciddi bir çatışmazlık durumu şu anda olsa da her an yeniden sıcak çatışmalar patlak verebilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Tabii programın başında söylemiştim. Diğer bir mesele ise konuşmamız gereken terörle mücadele.
Türkiye'nin terörle mücadelesi.
Türkiye'nin terörle mücadelesi anlamlı bir şekilde devam ediyor. 2023'te aslında genel askeri doktrinimiz çerçevesinde hem Türkiye'nin içerisinde hem Irak ve Suriye'de önleyici hareket tarzlarıyla terör örgütünü kaynağında hedef almaya devam ettik. Türkiye'nin içerisinde büyük ölçekte terör örgütü minimize edilmiş durumda. Şu anda eylem yapma kapasiteleri de çok sınırlı. Hücre yapılanmalarıyla bazı bölgelerde var olmaya çalışıyorlar ama kırsal alanda öyle çok büyük eylem yapabilecek bir kapasiteleri şu anda kalmamış. Zaman zaman Irak Suriye'den geçişler yapmaya çalışarak eylem arayışındalar. İşte Ankara'da bir terör saldırısı gerçekleştirdiler malum İçişleri Bakanlığı'na. Bunlardan da Türkiye çok kapsamlı şekilde cezalandırma harekatıyla Irak Suriye'yi vurdu. Ama daha ziyade şimdi Irak Suriye'de bu mücadele devam ediyor. Türkiye terörü öteleyerek sınırların dışında mücadele ederek Türkiye'nin içerisinde daha görece güvenli bir alan yaratmış durumda. Ama Irak ve Suriye'de 2024 yılında da bu harekatlar hem konvansiyonel anlamda kara harekatların olması büyük ihtimal. En azından alan hakimiyetiyle elde ettiğimiz bölgelerdeki varlığımızı devam ettireceğiz. Ama bunun ötesinde Milli İstihbarat Teşkilatı da hem teknik kapasitesi hem gelen aşamada insan kapasitesiyle birlikte terör örgütünü dekapitasyon yöntemiyle hedef almaya devam edecek. Bu bence belirleyici unsurlardan biri olacak.
Şimdi bu jeopolitik resme 2024 yılında yapılacak seçimleri ekleyelim istersen. 2024 yılında 4 milyar nüfusa yakın bir alanda, ülkede seçimler olacak. Bunların başlıcaları Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa'da, İngiltere'de seçim var. Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Hollanda'da Wilders'in kazandığını düşünürsek Avrupa'da aşırı sağın yükselişte olduğu bir dönemde Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağ partilerin daha fazla sandalye bulması Avrupa'nın dışarıyla olan ilişkisini veya sorunlarla olan ilişkisini, göç gibi konularla olan ilişkisinde bir dönüşüm yaşamasına neden olabilir. Rusya'da bir seçimler var. Orada bir alternatif isim beklemiyoruz tabii ki. Şöyle ileriye doğru gittiğinde, Asya'ya doğru gittiğinde Hindistan'da seçimler olacak. Tayvan'da seçimler olacak. Çok önemli bir seçim olması Çin'le bekleniyor. Değil mi? Güney Kore'de bir mevzu gerçekleşti.
Muhalefet liderini bugün izledim. Bıçaklı saldırı gerçekleşti.
Bu
Japonya, Kore ekseninde böyle siyasi aktörlere karşı bıçaklı saldırılar oluyor. Enteresan gerçekten.
Toplum değişim ve dönüşüm bir şekilde dile getiren liderlere karşı çok şey değiller.
Sancılı geçiyor.
Sancılı bir demokrasi. Sonra Bangladeş büyük bir nüfusa sahip. Doğru. Orada bir seçim var. Güney Afrika'da bir seçim olacak ki Güney Afrika'da
orada
da 3 dönemdir biliyorsun. Uzun yıllardır Reformist Parti, orada ülkeyi yöneten parti. Şimdi biraz daha farklı bir söyleme sahip bir siyasi partinin iktidara gelme ihtimali söz konusu olabilir. Yani dolayısıyla
bütün Arjantin'de iktidar değişti ve çok böyle aykırı, ultraliberal bir
şimdi
karakter.
Şimdi burada birkaç tane husus var. Birincisi, ya demokrasi, tamam seçimler olmasına rağmen bu demokrasinin yükselişte olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersi demokrasiyi aşağıya doğru iten seçimler olabilir. İkincisi bu seçimler sonuçlarına bağlı olarak kimin kazanacağına bağlı olarak jeopolitik sonuçlar doğurabilir. ABD, Tayvan, Güney Kore ya da işte Güney Afrika gibi Hindistan gibi. Gerçi Hindistan'da da Modi kazanacak. Ha bu arada çok dün akşam gerçekten çok önemli bir gelişme olmuştu. Onu da dinleyicilerimize hatırlatalım. BRICS çoğaldı biliyorsun.
Evet,
yani
yeni
bu
geldi.
İran, Suudi
Arjantin
Arabistan
çekiliyor.
Evet, Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri artık BRICS'in yeni üyeleri. BRICS'te biraz Çin ve Rusya egemenliğinde kontrolünde olan bir ülke.
Amerika'nın burada güç kaybettiğinin yeni bir tezahürü oldu.
Ne diyorsun? Bu hem demokrasiye hem seçimlere hem de bu BRICS meselesine.
Bu BRICS ile ilgili ilk başta ben birkaç şey söyleyeyim. Bir defa bir küresel tendansı var.
Eğilim var.
Bu eğilimde Batı'nın hegemonik gücü her geçen gün zayıflıyor. Amerika'nın dünya gayri safi milas arasında aldığı pay da azalırken onun siyasi, jeopolitik, askeri gücünde de belli anlamda gerilemeler var. Daha önce Amerika'nın güdümünde hareket eden işte Suudi Arabistan gibi bir ülke bile gidip Çin ve Rusya'nın güdümündeki BRICS'in parçası haline gelebiliyor. Böyle enteresan gelişmeler var. Bunları iyi okumak lazım. Türkiye'nin de küresel düzlemde kendinin pozisyonunu alırken bu dengeleri gözeterek hareket ettiğini son yıllarda görüyorduk. Çok doğru bir yaklaşım ve bu denge politikasına Türkiye bence devam etmeli diye düşünüyorum. Şimdi seçimlerle ilgili özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde kimin başkan olacağı bence çok önemli olacak. Burada iki tane zıt kutup var. Trump muhtemelen Cumhuriyetçilerin adayı olarak öne çıkıyor ki yargısal süreci onu engellemeye çalışıyorlar. Bu onu daha da güçlendiriyor. Bunun altını çizmek lazım. Seçimlere eğer girebilirse ki muhtemelen girecek çünkü Anayasa Mahkemesi orada yüksek mahkeme genelde Cumhuriyetçilerin atadığı kişilerden, yargıçlardan oluşuyor. Hı-hı. Yerel mahkemelerin, da eyalet mahkemelerin engelleme kapasitesi olmuyor. Dolayısıyla orada Trump'ın aday olduğu bir denklemde kazanma ihtimalinde Biden'a göre çok yüksek görünüyor şu anki anketler. Bunu gösteriyor. Biden'ın yaşı, fiziksel durumu, son dönemdeki siyasal eğilimleri, işte bu
ki Gazze
İsrail'in soykırımının yanında yer alması genç demokratları ciddi anlamda kaybetti. Bu da önemli bir şey. Aslında bunu da konuşmak lazım. Yani 2024 yılında çok şey değişiyor. Teknoloji her geçen gün hayatımıza yapay daha zeka fazla hakim oluyor. Yapay zeka ve medyanın, konvansiyonel medya gittikçe gücünü kaybederken alternatif sosyal medya daha da öne çıkıyor ve işte sosyal medyanın sahipliği konusunda da Batı'nın tekeli yok artık eskisi gibi. Şey, TikTok'un sahibi Çin biliyorsun ve farklı alternatif şeyler var. Twitter'ın Elon Musk tarafından alınması ve onun böyle kendi nevi şahsına münhasır bir pozisyon ortaya koyması çok anlamlı. Gençler artık haberlere konvansiyonel medya yerine sosyal medya üzerinden oluşuyor ve bu küresel sistemin baskısından, hegemonyasından kurtulmuş olarak meseleleri görüyor ve işte bu da onların politik eğilimlerini değiştiriyor. Amerika'da yapılan anketler gençlerin şu anda %70'e yakını Filistin davasında İsrail'e karşı desteklediğini gösteriyor. Bu muazzam bir şey. Bunların çoğu da demokrat seçmeni aslında. Çünkü gençler genelde demokratlara destek veriyor. Biden'ın da çok yüksek desteği vardı seçimlerde gençlerin. Ama onu kaybediyor şu anda. Bunu da ortaya koymak gerekir. İşte Trump'ın kazandığı bir Amerika dünyayı çok değiştirebilir.
Ne mesela burada
ya
daha
bir defa Orta Doğu'daki gerekirse politik yaklaşım, mesela İran'a karşı hep askeri müdahaleleri savunan bir isimden bahsediyoruz. Kurmaylarını ikna edebilseydi İran'ı bombalamayı arzu eden bir Amerikan başkanı var.
Çok bunu da bir isteyen direnç şu anda bir değil mi bölge?
Yani artık İsrail'in pozisyonu çok daha şahin. Şimdi Trump döneminde bir ABD-İran çatışması çok muhtemel görünüyor. Bunlardan bir tanesi bu. İki, transatlantik ilişkiler çok zedelenecek yeniden. Trump,
Rusya değil mi mesela? Trump dediğimiz
evet,
zaman.
Önce kıta Avrupası ile ilişkileri bozulacak Almanya ve Fransa'yla. Onlar daha fazla bağımsızlık hareket edecekler. İngilizlerle yine yakın çalışabilir. Ama Rusya-Ukrayna savaşında da o savaşı bitirip Rusya'ya belli bir barış anlaşmasını kabul ettirecek bir Trump görebiliriz. Sonra Çin'i hedefleyecek. Jeopolitik ana tehdit olarak ve Çin'i görüyor haklı olarak Trump ve Rusya'yı Amerika'nın yanında yer alması gerektiğini düşünüyor Rusya'nın.
Yani Çin'e karşı. Çin'e büyük karşı düşman Çin
tabii,
aslında.
Aynen. Ya Kissinger'ın zamanında Çin'i yanına alıp Sovyetlere karşı tersi nasıl müttefik olduysa şimdi Sovyetlerin, yani Rusya'nın Amerika'nın yanında yer aldığı Çin'e karşı bir blok. Ama o eşik bence kaybedildi artık. Yani bu saatten sonra Trump da gelse onu yapamaz ama Trump belki Ukrayna cephesine bir ateşkes sağlayabilir. Ve sonra Çin'i kuşatma ve Çin'i baskılama, Çin'e teknolojik transferini tamamen sınırlanması, ekonomik yaptırımlar, hatta Tayvan gibi bir mesele üzerinden Çin'e böyle baskı yapacak, bazı noktalarda sıcak çatışmalara kadar işi götürebilecek bir süreç yaşanabilir. Tabii şimdiden hani tüm Trump dönemini öngörebilmek çok mümkün değil ama bunu görmek, okumak lazım. Yani Trump döneminde Amerikan politikaları gerçekten çok değişecek diye düşünüyorum.
Peki son sorunum da şu olsun, 2024 biz sence bir stratejik bir şok yaşanacak ise bu hangisinde olur? Bir çatışma mı, bir ekonomik resesyon?
Yani şöyle, ekonomiyle ilgili büyük bir sorun beklemiyorum. Onu daha yönettiler. Yani ben daha karamsardım küresel ekonomiyle ilgili.
Herkes karamsardı ama aslında. Pandemiden, yani yumuşak iniş evet, zor olacak deniyordu.
Ama yumuşak iniş olacak gibi görünüyor şu öyle anda. Gözüküyor. Pandemi sonrası iyi bir çıkış yapıldı. Enflasyonla evet karşı karşıya kaldı dünya ama Amerikan Merkez Bankası ve diğer Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırım kararıyla enflasyonu tutabildiler. Şu anda Amerika'da enflasyon 3 bandına indi. Avrupa'da geriliyor. Hatta 2024'ün ortalarından itibaren faiz indirimi fiyatlanmaya başlandı piyasalar tarafından. Dolayısıyla öyle Amerika'da da büyük bir resesyon beklenmiyor. Yumuşak inişle bu işi götürecekler gibi. Tabii iklimle ilgili hani bir yorumda bulunamıyordur. Büyük bir iklimsel felaket yine olacak mı? Bu potansiyel her zaman var. Bu dünyada büyük bir krize neden olabilir. Ama o bizim uzmanlık alanımız da değil. Bunu öngörebilmek de mümkün değil. Dolayısıyla o konuda bir şey söylemek çok zor. Ama jeopolitik açıdan baktığımızda temel çatışma alanlarının özellikle Orta Doğu'da İran merkezi olacağını düşünüyorum. Yani. İran'ın nükleer çıkışı, Amerika'nın işte Trump döneminde olası bir iktidarında İran'a müdahale ihtimali veya Filistin-Gazze çatışmasının yayılması ve bölgeselleşmesi ihtimali bence en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Diğer bir mesele ise eğer Trump iktidara gelirse Çin-ABD arasında yaşanacak şok dünyada küresel bir neticeyle sonuçlanabilir. Çin daha fazla sahada aktif olmaya zorlanabilir. Hı hı. Çin hala stratejik sabırla hareket ediyor. Yavaş hareket ediyor. Ama Amerika onu zorlarsa Çin çok daha fazla ana meselelerde angajmana girebilir. Bu da dünyada farklı bir
Tayvan meselesi. Neden olabilir.
Tayvan, Orta Doğu, Afrika birçok yerde bunu görebiliriz.
Peki Can, hızlı bir programda çok fazla konu konuştuk aslında. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyenler, haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşmek ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.